Ayrım 13.
Ve bir tabii şehir halkı homurdanmaya başlamıştı. Padişahın kendi bulunduğu camilerde bile aleyhine vaazlar veriliyor, yaşayış şekli tenkit ediliyordu. Bu ısrar üzerine padişah avdan vazgeçmeyi vaat eder. Hatta köpeklerinin ve kuşlarının bir kısmını sattırır. Fakat 4. Mehmet'te bu av merakı sonuna doğru marazi bir şekil almıştı. Halinden evvelki günlerde geceleri uyuyamadığını, avsız duramayacağını söyler ve etrafından Davut Paşa'yı geçmemek şartıyla ava çıkma izni alır. Böylece saltanat hayatının başıyla sonu birleşir. Fındıklı'nın onun halini anlatan sahifeleri Galand'ın ve o kadar ecnebinin gözlerini kamaştıran debdebe ve saltanatın tam öbür yüzüdür. Yine aynı müverrih, saltanata çıkacak olan 2. Süleyman'ı hapsolduğu köşede sırtında bir atlas entariyle seril sefil bulunduğunu ve mahiyetinden birinin verdiği kürkü giyerek biatın yapıldığını söyler. Bu devrin asıl eseri nedir? Yıkılan ve Üsküp'e kadar kan ve ateş içinde kalan Rumeli'de bu din için söylenen "Bir yana dizildi 12.000 kız, aman padişahım biz de İslam'ız. Aldı nemçe bizim güzel bu dini" kıtasının bulunduğu o acıklı halk türküsü mü, yoksa Neşati'nin ve Naili'nin şiirleri veya Yeni Cami'nin deniz senfonisi yahut Seyit Nuh'un, Itri'nin, Hafız Post'un besteleri mi? O kadar iyi niyetli fakat beceriksiz 2. Süleyman'ın esaret hacaletine uğramaması için vezirlerinin ısrarıyla İstanbul'a dönerken her geçtiği yerde bütün Rumeli halkının "Padişahım bizi bırakıp nereye gidiyorsun?" diye atının boynuna sarıldığı günlerde kılıç artığı Yeniçeriler ve Anadolu askerleri muhasara altındaki şehirlerde bir avuç insanın ümitsiz dövüştükleri palangalarda akşam garipliğinde hep bu türkü söyleniyordu. Bununla beraber bu kadar felaketle biten 17. asır zevkimizin tam teyessüs ettiği asırdır. 2 asırlık tereddüt ve düşünceden sonra sivil mimarimiz boğaza yaraşacak bir üslup bulmuş, üstelik hayatımızda bu inceliği ve onun külfetlerini kabul edebilecek hale gelmiştir. Bu devirde Boğaziçi'nin 2 sahili vezirlerin, ilmiye ricalinin, defterdarların, zengin halkın yalılarıyla örtülüydü. Azledilen Şeyhülislamların 18. asırdan sonra taşraya nefyedilmeyip nispeten şehirden uzak yerlerde veya çiftliklerde kalması adeti başlayınca Boğaz biraz daha şenlenir. Yukarıda bahsettiğimiz Bahai Efendi yalısı ve amcazade Hüseyin Paşa yalısı bu 17. asır sonunda en beğenilen yalılardır. Her ikisinde de Avusturya sefirlerine birer ziyafet verilmişti. Hüseyin Paşa yalısındaki ziyafet 1700'dedir. 400 kadar davetli büyük bir kadırgaya bindirilerek Anadolu Hisarı'na kadar getirilir. Bugün Meşruta Yalı adıyla tanıdığımız bu yalının elde kalan büyük merasim salonu ve selamlık kısmı, başında Pierre Loti'nin güzel bir mukaddimesi bulunan iyi bir eserle tanıtılmıştır. 3. Ahmet devrinde Sadrazam Teberdar Mehmet Paşa Acem elçisine burada ziyafet verir ve konuşma esnasında "Sizin çarbağınız varsa bizim de Anadolu Hisarımız var" diye övünür. Hakikatte bu 18. asır başında Boğaziçi imparatorluğun büyük gururlarından biridir. Teberdar Mehmet Paşa'nın halefi Çorlulu Ali Paşa'nın yalısı Ortaköy'deydi. Bir gece Sultan Ahmet'i bu yalıya davet etmiş, Alaturka saat 5'e kadar mum donanması yapılmıştı. 3. Ahmet saltanatının ilk devirlerinde Haliç'teki Karaağaç Sarayı'ndan hoşlanır. Daha sonra 1717'de Hasköy'deki Aynalı Kavak Sarayı'nı yaptırır. Bu saraya adını veren aynalar Venedik'ten gönderilmişti. Padişah çiçek hastalığına tutulduğu bu Haliç yalısında ancak bir yaz kalır ve ondan sonra Beşiktaş Sarayı'nı tercih eder. Devrin edebiyatında o kadar yer alan Sadabad'ın yanı başında Boğaziçi hiç de sönük değildi. Yalnız eğlenceler daha çok Sadabad'da yapılıyordu. Bu sadabat zevkini anlamak için Halic'in o zamanlar henüz bugünkü gibi sanayiye terk edilmediğini ve iki köprünün onu İstanbul'un umumi manzarasından ayırmadığını düşünmek lazımdır. İbrahim Paşa imardan hoşlanıyordu. Yontulmuş mermer, yaldızlı kitabe, nakışlı saçak, güzel yazı hoşuna gidiyordu. Sonra İstanbul'u seviyordu. Güzel ve sanatkarca yaşamaktan hoşlanıyordu. Hatta bu yolda icat sahibiydi. Efendisinin sade veziri değil, bir nevi eğlence nazırıydı da. 4. Mehmet'in oğlunu eğlendirmek için her gün yeni bir şey icat ediyordu. Nedim dehasını onun zamanında bulur ve hepimiz biliyoruz ki Nedim'in dehası biraz da İstanbul'un ve Türkçe'nin dehasıdır. Küçük Fransız taklidi birkaç havuz ve şelale ile buluştan öteye geçmeyen, bir eğlence ve ısraftan başka bir şey olmayan Lale Devri, onun şiirinde gerçekten büyük bir devir manzarası alır. Onun, "Hemen alkış sedasın andırırmış çağlayan sular mısrağı 1720-1730 arasını bize olduğundan da çok başka gösterir. Nedim, İstanbul'u nasıl sever, yaşadığı zamandan ne kadar memnundur. Her modaya, her tarza nasıl bağlıdır, sonra onları bütün lezzetlerini tadarak nasıl anlatır. Şurası var ki, ailesi Fatih devrine kadar çıkan bu şair, tam şehir çocuğuydu. İstanbul'u dilinin ucunda bir tat, gözlerinde bir kamaşma gibi kendi bünyesinde taşıyordu. 3. Ahmet'in bir hastalığı üzerine geçmiş olsun demek için yazdığı bir manzumede artık padişahın ilaç yerine murabbalar, muattar kahveler, pakize şerbetler içeceğini söylerken adeta kahve tepsisini sallaya sallaya getiren bir İstanbul külhan beyine benzer. Derken bir kanatlanır, bütün bir yıldız cümbüşü olur. Bir rubaisindeki "Sanmam ki radü berkidir etti golü, top şenliğidir ey saki hisarın bu" beyti, o zamanki boğaz eğlencelerinin bir aksidir. Fakat Lale Devri yalnız Nedim değildir. Yanı başında Itri'den sonra gelişen musiki de vardır. O zamanlar Nedim'i yetiştiren şiirimiz ve biraz sonra Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ni verecek mimarimiz kadar musikimiz de yaratıcıdır. Hatta meşale biraz da onun eline geçmiş gibidir. Hafız Post 1689'da, Itri 1712'de ölür. İbrahim Paşa zamanında ikisinin de eseri yavaş yavaş orta sınıfa yayılmaktaydı. Onlardan biraz sonra Seyit Nuh'la Nühüft makamının kendine mahsus şarkı başlar. Onun yanı başında dehasıyla Itri'den İsmail Dede'ye geçmeyi o kadar tabii yapan Ebu Bekir Ağa ile Kara İsmail Ağa ve Tabii Mustafa Efendi yer alır. Bu tam manasıyla bir yıldız manzumesidir. Türk musikisinin hala tam bir diskoteyi yapılmamış olması ne kadar hazindir. İbrahim Paşa, Fındıklı'daki Emrabat Yalısı'nı kendi karısı için genişleterek tamir ettirir. Kuruçeşme'de Kasr-ı Süreyya'yı, Bebek'te 1. Abdülhamit devri zamanında Reis Efendi ile ecnebiler arasındaki bitmez tükenmez konuşmalar yüzünden ecnebilerin konferans köşkü adını taktıkları Humayunabad'ı, Ortaköy'de Bilahare yerine Hatice Sultan Yalısı yapılacak olan Nişatabad'ı yaptırır. Devlet erkanının hemen hepsinin sahil boyunca yalıları, büyük tepelerde veya vadilerde eğlence köşkleri vardı. Boğaz tekrar 1683'ten evvelki manzarasını almıştı. Çoğu yeni baştan yapılan ve tamir edilen yalılar arasında eski Kandilli Sarayı da vardı. Bu saraydan bugün tıpkı öbürleri gibi ortada hiçbir şey kalmamıştır. Hatta onun yerini alan, zaman ve mekan içinde ona komşuluk yapan yalılardan da pek az şey kalmıştır. Yalnız tek bir mısra, şair Vecdi'nin bu yalının esaslı tamirine söylediği manzumenin tarih mısrağı ara sıra kitap sayfalarından uçan bir yıldız gibi fırlıyor, bizi kendi parıltısıyla doldurup geçiyor. Yeniden şule bari sahil oldu köhne Kandilli. Sözün mucizesine bakın ki bir tek mısra bütün bir geçmiş debdebeyi zamanla beraber bizde yaşatmaya kafi geliyor. İkinci Dünya Harbi'ndeki karartma günlerinde Kuzguncuk'ta bir gece bu mısra beni bir büyü gibi yakalamıştı. Şüphesiz onu üst üste sofra başında, sonra yatağımda tekrarlarken Boğaz gecesinin koyu mavi ipeği altında İstanbul yazlarının öğle vakti cümbüşü olan çiçek bahçeleriyle beraber gömülmüş uyuduğunu bildiğim komşumuz Kandilli'yi pek düşünmüyordum. O, hafızamı bütün direkleri ve küpeştesi renkli fenerlerle süslü bir eski zaman gemisi gibi dört bir yanı yontulmamış mücevherlerin parıltısına gark ede ede geliyordu. Nihayet dayanamadım, ertesi sabah birkaç dostumla Kandilli'ye gittik. Bir gece evvel hülyamı zorlayan, düşüncemi bir türlü susturamadığım billur şakırtılar içinde boğan hayallerden hiçbir eser yoktu. Birkaç bahçe ve 5-10 kayıkçı, bir de kıyı boyunca kırılmış bir orgu andıran harap rıhtımlar. Dönüşte bu rıhtımlardan birinde bizim hasta bir kunduz yavrusu olduğunu tahmin ettiğimiz bir hayvan güneşe serilmiş yatıyordu. Hayır, eski Kandilli'yi Vecdi'nin mısrağında ve şurada burada dağınık bazı hatıralarda aramak lazımdı. İbrahim Paşa'nın başladığı her şey 1. Mahmut zamanında devam eder. Fakat bir çekingenlik perdesi altında. Bizzat padişahın o kadar sevdiği musiki, mimari, gölgede homurdanan azgın devi, Yeniçeri'nin istismar etmesini o kadar iyi bildiği taassubu ürkütmeksizin zaferlerini toplar. Sahillerdeki saraylar tamir, vakıfları tekrar tanzim edilir. Bahçeleri düzeltilir. Fakat devrin dışarıdan görülen manzarası, hiç işitilmemiş bir ihtişamla tertip edilen Mevlut ayinleri ve Hırkayı Şerif ziyaretleridir. 1. Mahmut, Barres'in anlattığı İtalyan kardinaline benzer. Sevgilisiyle gezdiği bahçede bir bahçıvan arkalarından yürür ve tırmıkla ayak izlerini silermiş. Onun bahçıvanı Darüşsade ağası Beşir, birincisinden bahsediyorum, ağadır. 3. Mustafa devrinde İstanbul'da bulunan Baron de Tott hatıralarında Büyükdere'de Fransız sefarethanesinde yapılan bir musiki alemini kıskanan semtin Rum ahalisinin hemen o gece saz takımlarıyla sandallara atlayıp sefarethanenin karşısına geldiklerini anlatır. Bu rekabet, tanzimatın Boğaz'daki mehtap eğlencelerinin başlangıcı sayılabilir. Müslüman halkın ve bilhassa ricalin açıktan açığa musiki alemleri yapmalarına devir pek müsait değildi. Bu gibi şeyler daha ziyade ya saraylarda, köşklerde, hususi ikametgahlarda yapılıyor yahut da tekkelerde oluyordu. Binaenaleyh tanzimattan evveline ait sazlı sandal alemleri tablolarını uydurma şeyler gibi kabul etmek daha doğrudur. 18. asırda Boğaz içinde tıpkı Beyoğlu'nda da olduğu gibi ve şüphesiz biraz daha hür şekilde ecnebilerin hayatı başlar. Daha 4. Mehmet devrinden itibaren sefaretler sık sık Bentlere, Belgrad ormanına gidiyordu. İbrahim Paşa zamanında ve onu takip eden zamanlarda Büyükdere biraz sonra 3. Selim'in Fransız sefaretine bir yalı hediye etmesiyle Tarabya ecnebi kolonisinin yazlığı olurlar. Buralarda kendi aralarında bazen zengin azınlık ailelerinin katıldığı eğlenceler tertip ederler. Hatta bentlerde büyük gece eğlenceleri yaparlardı. Lale Devri ve onun devamı olan yıllarda İstanbul'da bu sefaretlerin misafiri ve mensubu olan bir yığın ressam vardı. Ne gariptir ki bütün şöhretlerini aramızda ve bize ait dekorlar içinde yaptıkları eserlerle temin eden bu İstanbul ressamlarının bir tek tablosu elimizde yoktur. Van Moor bunların arasında en kuvvetlisiydi. O devirde Fransa'da ve Avrupa'da başlayan Turkieri modasında onun resimlerinin büyük payı vardır. Boğaz içinde ve bentlerdeki bu ecnebi hayatı 3. Mustafa ve 1. Abdülhamit devirlerinde biraz daha gelişir. Zaten artık İstanbul'da antika meraklısı alimler, arkeologlar, sefaretlerin hususi mimarları çoğalmıştı. 3. Selim, devrinin yeni mimari ve bahçe zevkini açacak olan Melling'i onların arasından seçmişti. Melling'in yaptığı eserlerin çoğu kalmadı. Fakat albümü duruyor. Bu albüm Şeyh Galip Divanı ile beraber devrin en güzel konuşan müşahididir. Zaten albümün mühim bir kısmı 3. Selim'in ve kardeşi Hatice Sultan'ın teşvikiyle hazırlanmıştı. Padişah bütün Avrupa'dan gelen şeyhler gibi resmi de seviyordu. Melling bu zamanın İstanbul'da yaşayan tek Avrupalı ressamı değildi. Onun eserleriyle beraber birçok albüm ve kitap çıktı. Ondan evvel ve sonra hayatımızı az çok gösteren bir yığın tablo yapıldığı gibi. Devir, büyük infolyoların geniş aralıklı dizisi eski konakların taşlıklarını hatırlatan itinalı baskıların devridir. Bunların içinde Dosson gibi bizi anlamaya çalışanlar, aramızda hürmetle dolaşanlar, hatta bizi sevenler vardı.